Cengiz Aytmatov. Oğulla Buluşma. Seslendiren Akın Altan. Yaşlı çordon çok perişan, allak bullak bir durumda döndü evine. Canını mı sıkmışlardı, korkutmuşlar mıydı onu? Ya da dövmüş, sövmüşler miydi? Karısı hemen anladı önemli bir şey olduğunu. Ve meselenin aslını öğrenince de o kadar şaşırdı ki ne yapacağını bilemedi. Kocası pek tuhaf bir hayal kurmuştu. Herhangi duyarlı bir kişiye göre onun bu davranışı kocamışlık, bunaklık, aptallık sayılır. Asla aklı başında bir adamın düşüncesi olarak kabul edilmezdi. İhtiyarın bir oğlu vardı ve 20 yıl kadar önce savaşta ölmüştü. Pek gençti öldüğü zaman ve şimdi onu çordondan başka kimse hatırlamıyordu. Zaten çordonun kendisi de evde, karı koca arasında ondan hiç söz etmezdi. Ve işte şimdi birdenbire oraya, onun savaştan önce öğretmenlik yaptığı yere gitmeye karar vermişti. Onun hayatta olduğuna, ölmediğine her zaman inandım. Her zaman hissettim bunu. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Gidip görmek istiyorum onu, diyordu. Karısı şaşkın şaşkın baktı adamın yüzüne. İşi önce, sen başının üzerine mi düştün yoksa, diye alayı almak istedi ama kendini tuttu. Çünkü kocası bu sözleri sakin, kararlı, inançlı bir sesle ve pek içten söylemişti. Kadın, kocasının oraya gitmekte kararlı olduğunu, bunu iyice kafasına koyduğunu anlamıştı. Oğlunu bulmak için oraya gitme kararı pek saçma olsa da, bu tatlı bakışlı, yanık ve buruşuk yüzlü, ak sakallı koca adama çocuk gibi davranmasının hiç de doğru olmayacağını düşündü. Kocaman ve yorgun elleri, dizlerinin üzerinde birer büyük balık gibi duruyordu adamın. Niyetinin pek saçma ve budalaca bir şey olduğunu bilse de, bunu ona söylemekten çekindi. Sakin bir sesle şöyle dedi. Madem ki yaşadığını hissediyordun, bugüne kadar niçin gidip aramadın? Bilmiyorum, diye iç çekti çordun. Şimdi gitmek istiyorum. Henüz gözlerim kapanmadan mutlaka gitmeliyim oraya. Kalbim böyle söylüyor. İçimden böyle geliyor. Yarın erkenden çıkacağım yola. Pekala. Bu senin bileceğin bir şey. Sabah olunca kocasının gitmekten vazgeçeceğini sanıyordu. Hem niçin gidecek, ne bulacaktı o uzak ve yabancı köyde? Ama kadının bu umutları boşunaydı. Hiç de kararını değiştirmek niyetinde değildi çordon. Dağın eteğindeki köy, onların köyü, çoktan uykuya dalmıştı. Bütün pencerelerde ışıklar sönmüştü. Yalnız çordonların evindeki ışıklar ara sıra sönüyor, yanıyordu. Yaşlı adam yatıp uyuyamıyordu bir türlü. Geceleyin birkaç defa kalktı, giyinip dışarı çıktı ve her çıkışında atın otluğuna bir kucak yonca attı. Hem öyle rastgele değil, ilkbaharda biçilen, bol yapraklı yoncaları seçip alıyordu. Yazdan beri hangarın çatısında biriktirdiği yemlerin eksilmesine hiç aldırmıyordu. Başka zaman olsa böyle bir şeyi asla yapmaz, başkalarının yapmasına da engel olurdu. Kış gelinceye kadar o otlara kimsenin el sürmesine izin vermezdi. Atını ve ineğini otlamaları için ürüne alınmış ıssız bahçelere, biçilmiş ama yeniden yeşermeye başlamış çayırlara, salsola denilen sert ve kuru ağaççıkların arasına salardı. Ama şimdi atından hiçbir şeyi esirgemiyordu ve yem torbasını da ağzına kadar yulafla doldurmuştu. Bütün gece kalktı, oturdu, gitti, geldi ve yatıp uyuyamadı. Karısı da uyumuyordu ama uyur gibi yapıyor, kocası odadan her çıkışında derin bir iç çekiyordu. Onu kararından caydırmaya çalışmanın yararı yoktu. Ona, ''İyi düşün, nereye gideceksin, ne yapacaksın, çocuklaştın mı yoksa, insanlar yüzüne bakıp bakıp gülecekler.'' demek istiyordu ama söyleyemiyor, susuyordu. Çünkü o zaman ihtiyar kocası ona, ''Öz anası olsaydın, beni caydırmaya çalışmazdın.'' diyebilirdi. O da böyle bir söz duymak istemiyordu. Kadın çordonun oğlunu tanımıyordu. Onu hiç görmemişti. Birincisi karısı 10 yıl önce ölmüştü ve onun ikinci karısıydı. Aslında kadının da hiç huzuru yoktu ve bundan sürekli olarak ama haksız yere kocasını sorumlu tutuyordu. Kocasının evli iki kızı vardı. Şehre yerleşmişlerdi ve her nedense hiç gelip görmezlerdi onları. Yalnız o da pek seyrek olarak çordon şehre indiği zaman onları da görmeye giderdi. Dönüşünde onlarla ilgili pek az şey anlatır, kadın da hiç üstelemezdi. Böyle hallerde üvey ana hiçbir şeye karışmamalıydı. Herhalde herkes için en iyisi buydu. İşte biraz da bu yüzden ihtiyarın o tuhaf kararını kabul etmek zorunda kalmıştı. Sonra düşündü ve şu sonuca vardı. Belki hasret hastasıdır. Bir özlem acısıdır bu. Varsın gitsin, yüreğini biraz rahatlatır, üzüntüsünün hafiflediğini hisseder. Çordon şafak vakti kalktı. Çıkıp atını eğerledikten sonra tekrar odaya döndü. Paltosunu giydi, duvarda asılı duran kamçısını aldı, sonra karanlıkta karısının yatağına eğilerek kulağına fısıldadı. ''Ben gidiyorum Nazifkan. Merak etme, yarın akşam dönelim. Duyuyor musun? Niye bir şey söylemiyorsun bana? Anlamaya çalış. O benim oğlum. Elbette her şeyi biliyorum ben. Ama yine de gitmem gerekiyor oraya. Kalbim sıkışıyor. Anlıyor musun beni?'' Karısı yatağından kalktı. Karanlıkta kocasının başında ne olduğunu görüyormuş gibi homurdandı. ''Şu başındaki eski kalpağı çıkarsan çok iyi edersin. Odun toplamaya gitmiyorsun. Ziyarete, görüşmeye gidiyorsun.'' Kadın, yatağın başı ucunda duran sandığı açtı, orada itinayla sakladığı astar akan kalpağı alıp kocasına uzattı. ''Al bunu. O eski kalpakla gidilmez oraya.'' Çordon kalpağını değiştirdi ve kapıya doğru yürüdü. Ama karısı yine durdurdu onu. ''Dur hele. Pencere kenarında duran şu yiyecek çıkınını da al ve heybeye koy. Akşama kadar yol yürüyeceksin. Karnın acıkır.'' Çordon ona teşekkür etmek istedi ama bir şey söyleyemedi. Karısına ''Sağ ol. Demeye alışmamıştı hiç.'' Çordon kısrağına bindi ve köpekleri uyandırmamak için evlerin arkasından dolanarak geçti. Köy uykudaydı. Çitleri de geçtikten sonra dağ yolunu tuttu. Daha dün aynı yoldan dönmüştü. Şimdi sırtına bindiği bu doru kısrağa yaşsız arabaya koşmuş, küçük boğazın girişinde kurumuş ağaççıkların dallarını kesmiş, arabaya doldurmuş ve kışlık odun olarak getirmişti eve. O zaman arabanın önünde, ayaklarını araba okuna dayamış, hiç acele etmeden ve ara sıra uyuklayarak hayvanı kendi haline bırakmıştı. Her zamanki gibi dingilleri gıcırdayarak gidiyordu araba. Gündüz hava açık, sıcaktı. Sonbaharın o günlerinde havalar ansızın soğuyabilirdi. Ama artık veda işareti sayılan açık havalar çok güzel, pırıl pırıl, tertemiz olurdu. Böyle günlerde tepeden bakınca çevresinde çok değişik manzaralar görürdü insan. Vadideki küçük köyler, bunların birbirine bitişen ve birbirinin ardından uzayıp giden gölgeli loş bahçeleri, evlerin beyaz duvarları, yaprakları kızaran bitkiler, tütünler, tarla süren traktörler, havada gümüş gibi parlayan bir uçağın geçişi ve ufukta şehrin üzerinden ayrılmayan mavi dumanlar. Bütün bu küçük şeylerin üzerinden de dalga dalga kuşlar geçiyordu. Hızlı, sessiz, kara kara görünen kuşlar. Çordon, kırlangıçların nasıl kuşlar olduklarını çok iyi bilirdi. Daha sabahın erken saatlerinde o odun toplamaya giderken, kırlangıçlar telgraf tellerine küme küme toplanmaya başlamışlardı. Sık ve uzun sıralar halinde dizilmişlerdi tellere. Hepsi birbirine benziyor ve hareketsiz duruyorlardı. Hepsinin karnı beyaz, başları aynı biçimde küçük ve ince, kuyrukları parlak iki çatallı kuşlar. Ara sıra cıvıl cıvıl bir şeyler söylüyorlardı birbirine. Sanki hep birden havalanmak ve yola koyulmak için önceden tespit edilen bir saati bekliyorlardı. Göç için yapılan bu toplantıda insanı hayran bırakan bir düzen, bir ciddilik ve büyüleyici bir güzellik vardı. ''İşte bunlara kuş derim ben,'' diye düşünüyordu Çordon övgüyle. Ve işte şimdi kırlangıçlar tam onun önünde uçuşuyorlardı. Bütün yazı geçirdikleri yerin üzerinde bir veda turu yapıyor, havada sessiz ama coşkuyla dönüyor, güneş ışığında parlayan kara, büyük bir bulut gibi görünüyorlardı. Çordon başını kaldırarak uzun uzun izledi onları. Kırlangıçlar, sonbahar renklerine bürünmüş ıssız bahçelerin üzerinde son bir daire çizdikten sonra toplanıp karıştılar, sonra yeniden bir düzene girdiler, uçsuz bucaksız bozkırlara doğru hızla gittiler. Kuş bulutu gittikçe küçüldü, silikleşti, sonsuz uzayın ötelerinden gelen bir şarkının yansıları gibi mavi gökyüzünde hafif bir gölge haline geldiler ve sonra da küçük bir nokta oldular. Kırlangıçlar bilinmeyen diyarlara doğru uçuyorlardı. Onları bu sabah bile görebiliyor, hayran hayran seyrediyor, cıvıltılarını dinleyebiliyordu. İhtiyarın yüreğine hafif sarhoşluk veren bir nostalji, bir özlem doldurdu. Gözleri yaşlandı. Artık uzakta hiçbir şey göremiyordu ama yine de bakıyor ve nedenini kendisi de anlamadan ve durmadan iç çekiyordu. Belki de artık dönüş umudu olmayan pek değerli, pek sevgili bir yakınını düşünüyor, ona yanıyordu. Eğer genç olsaydı, kırlangıçlara eşlik etmek için bir şarkı söylerdi. Chordon, yakınında nal sesleri duyunca birden kendini topladı. Bir atlı, hızlı hızlı tepeyi tırmanıyordu. Onu hemen değil, ancak yaklaşınca tanıyabildi. Bu, komşu köyden ihtiyar Sapar Ali. Sepher Ali'ydi. Ancak cenaze törenlerinde ya da toylarda karşılaştıkları için birbirlerini az tanırlardı. Oralarda karıştıkları zaman selamlaşmaktan ibaretti bu tanışıklık. Sepher Ali'nin bir ziyarete, misafirliğe gittiği besbelliydi. Üzerinde kadifeli yeni bir çapan, ayağında uçları sivri kauçuklu yeni içikler ve başında tilki kürkünden bir tebetey vardı. Elindeki kamçının sapı kızıl üvez ağacındandı. Sepher Ali, atın gemini çekerek yüksek sesle ve dostça sordu. ''Merhaba demirci! Düşüncelerine mi dalmıştın yine?'' Chordon, eskiden demircilik yapardı. Bu soru karşısında şaşırıp, ''Kırlangıçlar gidiyorlar!'' diye cevap verdi. ''Ne? Kırlangıçlar mı? Hani? Neredeler?'' ''Gittiler bile. Gidiyorlarsa uğurlar ola. Odun mu yükledin arabaya?'' ''Evet, kışlık odun. Sen nereye gidiyorsun?'' Sepher Ali'nin kırmızı yanaklı ve henüz pek yaşlı olmadığı için kara sakallı yüzü mutlu bir gülümsemeyle ışıldadı, çiçek gibi açtı. ''Oğluma gidiyorum. Aksay Sohvozu'nun müdürüdür oğlum. Şu Ulu Dağların eteğinde.'' Sepher Ali böyle derken kamçısını Ulu Dağlara doğru uzatarak gösterdi. ''Aksay'ın adını duydum,'' dedi Chordon. ''İşte oraya gidiyorum ben. Bir iki günlüğüne babam gelsin,'' demiş oğlum. ''Emir vermesini bilirler ama biz yaşlılar olmasak hiçbir şey gelmez ellerinden. Torunumu evlendiriyoruz. Geleneklerimize uygun bir toy yapmalıyım. Pek çok kişi davet edildi. Bir de at yarışı düzenlemeyi düşünüyorum.'' Sepher Ali, oğlunun kolhozunda günlerin nasıl geçtiğini anlatmaya başladı. Bu yıl çok hayvan kırkmış ve çok kaliteli yün elde etmişler. Çobanlara iyi primler verilmiş. Herkes müdürden memnunmuş. Oğluna büyük bir ödül verileceği de söyleniyormuş. Bütün bunlar çok iyiydi ama Chordon çok başka bir şey düşünüyordu. Ruhunun ta derinliklerine gömülen, ama orada bile küllerin altındaki köz gibi hep canlı duran o özlem acısı, o yürek sızlatan hasret duygusu, kırlangıçlar uçup giderken uyanıvermişti birdenbire. Ve o anda göğsünün üzerinde yeni bir güçle alev alev yanmaya başlamıştı. Uzun yıllar önce bu dünyayı terk edip giden oğlu için duyduğu üzüntüden başka bir şey değildi bu. Eskiden oğlu da çalışmıştı Aksay tarafında bir yerde ve o da bir süre için babasını davet etmişti. Chordon, Sepher Ali'nin ne diyeceğini beklemeden ve hiç düşünmeden onun sözünü kesti. ''Benim oğlum da beni davet etti.'' ''Ya, senin oğlun da mı orada?'' ''Evet,'' diye mırıldandı Chordon, birden soğuk bir ürperti geçirerek. ''Hiç bilmiyordum,'' dedi Sepher Ali de saf saf omuz silkerek. ''İyi öyleyse. Nerede olurlarsa olsunlar, yeter ki Allah sağlık versin. Hadi bana eyvallah.'' Sepher Ali böyle dedi ve yola koyuldu. O henüz uzaklaşıyordu ki Chordon'un aklı başına geldi. İçinde bir sessizlik ve yalnızlık fırtınası koptu. Kulakları uğul uğul uğuldadı ve boraya tutulmuş gibi sarsıldı. ''Neler anlatıyorum ben? Yalan bu söylediğim, yalan. Niçin yaptım bunu?'' Arabadan atlayıp indi ve Sepher Ali'nin arkasından koşarak bağırdı. ''Dur Sepher Ali! Bekle beni!'' Niyeti, yanına varınca doğruyu söylemek, ondan özür dilemekti. Sepher Ali, gemi çekip atın başını geri çevirdi. ''Ne oldu? Neyin var senin?'' diye sordu endişeye kapılarak. Chordon nefes nefese geldi. Her şeyi anlatacaktı, onun için geliyordu ama tam yanına geldiği zaman dayanılmaz bir güç oğlunu hayattaymış gibi düşünme isteği onu bu kararından vazgeçirdi. Oğlu kendi sözlerinde can bulmuştu ve şimdi bir başkasının bilincinde de yaşıyordu. Onu bir kere daha gömemez, yok edemezdi. Bu yüzden oğlunun uzun zamandan beri hayatta olmadığını, savaşta öldüğünü söyleyemedi. Biraz daha, birkaç dakika daha yaşatmak istiyordu onu gönlünde. Sonra her şeyi anlatırdı. Acelesi yoktu bu işin. Biraz tütünün var mı acaba? Şu anda içmesem deli olacağım sanki. Varsa biraz ver. Hay Allah canını almasın. Beni öyle korkuttun ki. Sefer Ali rahat bir nefes aldı ve cebinden tütün tabakasını çıkardı. Aç avucunu al bakalım. Bu zıkkımın nasıl bir şey olduğunu bilirim ben. Ellerin niye titriyor demirci? İhtiyarladın galiba. Ne yaparsın? Savaş sırasında az mı çekiç salladım? Üstelik ihtiyarlık da var. Seni yoldan alıkoyduğum için bağışla beni. Hiç önemi yok. Hadi bana eyvallah. Uğurlar olsun. Artık onu daha fazla tutmak hiç iyi olmazdı. Ve Sefer Ali'nin çabuk gitmesine ve ona oğlunun öldüğünü anlatmak zorunda kalmayışına seviniyordu. Yalnız kalınca bir süre yola baktı. Sonra avcunu açıp tütünü yere savurdu ve arabasına doğru yürüdü. Başını öne eğmiş yavaş yavaş sürüyordu arabayı. ''Ne yapıyorum ben? Aklımı oynattım galiba.'' diye söylendi. Yolun ortasında yine durdu. Dört tarafa düşünceli düşünceli baktı. Bozkırın üzerinde kırlangıçların uçup gittiği gökyüzünü uzun uzun seyretti ve mırıldandı. ''Yo, oğlum var benim. Bir oğlum var ve yaşıyor.'' Sonra birdenbire acılı, boğuk bir sesle bağırdı. ''Evet, benim bir oğlum var. Bir oğlum var. Ben de oğlumun yanına gideceğim. Onu göreceğim. Evet, göreceğim.'' Sonra yine sustu. Çordon köye varıncaya kadar yolda bu durumlara düşmemek gerektiğine, geçmişin geri gelmeyeceğine inandırmak istedi kendini. Buna rağmen oğlunu görmek için o köye gitmek arzusu önüne geçilmez bir yangın gibi büyüdü içinde. O böyleydi işte. Aslında bu yangın yıllardan beri, çok uzun zamandan beri yakıyordu içini. Oğlunu, onun çalıştığı köye gitmeyi, askere gitmeden önce son günlerini geçirdiği yerleri tavaf etmeyi, gezmeyi, ayağını bastığı yerlere eğilip bakmayı hayal ediyordu. Sefer Ali ile karşılaşması, o yangından küçük bir kıvılcımın sıçramasından başka bir şey değildi. Şimdi oğlu hayalinde yeniden canlanmış yaşıyordu. Asla denetim altına alamadığı bu hayaller ve arzular yılların birbirine eklenmesi ve karışmasıyla gerçeğe dönüşüyordu sanki. Köye varışını canlandırıyordu gözünde. Oğluyla buluşmasını ve konuşmasını hayal ediyordu. Kuşkusuz oğlu çok sevinecekti. ''Ah, sonunda gelebildim babacığım.'' diyecekti. O da ona sokulacak. ''İşte geldim oğlum. Merhaba.'' diyecekti. ''Hiç değişmemişsin. Bense gördüğün gibi ihtiyarladım işte.'' ''Hayır baba, hayır. O kadar ihtiyar değilsin. Sadece aradan çok zaman geçti. Gelmekte niçin bu kadar geciktin?'' ''Kaç yıl geçti? 20 yıl mı? Belki daha fazla. Belki beni özlemedin.'' ''Ne demek özlemedin? Hayatım boyunca hep seni özledim, seni düşündüm ben. Bu kadar çok beklettiğim için özür dilerim. Bir türlü karar veremiyordum. Biliyorsun annen de öldü. Onu gömdük. Senin ölümünden sonra o da yatağa düştü ve bir daha kalkmadı. Ve işte şimdi ben seninle, hatıranla övünmek, aralarında yaşadığın insanlara saygılar sunmak için geldim. Bu toprakları, bu dağları, senin teneffüs ettiğin bu havayı, senin içtiğin suları selamlamak istiyorum. İşte yine buluştuk, görüştük oğlum. Niçin öyle durup bakıyorsun bana? Hadi beni okuluna götür, okulunu göster. Çok çok sözünü ettiğin köyü göster.'' Çordon anılarını tam olarak canlandırmakta güçlük çekiyordu. Oğlu Sultan o köyde bir avcının evinde oturuyordu ama şimdi o avcının adını hatırlamıyordu. Yalnız onun iyi bir insan olduğunu, oğlunun onu sevdiğini biliyordu. Şimdi 70 yaşlarında olmalıydı. Hala sağ mıydı acaba? Bu avcı Çordo'nun birkaç gün kalmak üzere oraya gelmesini, birlikte o şahane şahiniyle ava çıkmalarını kaç defa istemişti. Şahin hala orada mıydı acaba? Bu kuşlar uzun ömürlü olurlar. Avcının bir oğlu vardı. Sultanın öğretmenlik yaptığı okulda, birinci sınıfta okuyordu o zaman. İkinci sınıfa geçtiğinde savaş başlamıştı. Herhalde çocuk şimdi bir aile babasıydı. Avcının karısı da çok iyi bir kadındı. Ama kolhozda olduğu gibi evde de işi zordu kadının. Bu kadın evlerindeki iki av köpeğini sultandan kendi köylerine götürüp babasına hediye etmesini istemişti. Bir sürü köpeği besleyecek hali yoktu çünkü. Bir gün sultan o köpeklerden birini kendi köylerine getirmişti. Sırtında kara lekeler bulunan alaca bir köpekti bu. Böğrünün rengi ise sarıydı. Hatta kızıla çalıyordu. Ama ne köpekti ya! Böylesine güzel ve kuş gibi hızlı av köpekleri ancak karlı ulu dağlarda bulunurdu. Yaban keçilerini tuzaklara düşüren köpekler bunlardı. Ama sultan bir gün sonra köpeği geri götürdü. ''Sahibi bu köpeği için ölür.'' dedi babasına. ''Onu bu kadar üzmektense kadının aşına katkıda bulunurum daha iyi.'' Ve o güzel köpek sultanın bisikletini izleyerek koşup gitti onunla. Çordon o köpekten ayrıldığına pek üzülmüştü ama durumu da kabul etmişti. Böyle bir köpek avcı için vazgeçilmez bir şeydi. Oysa kendisi demirci dükkanından ayrılamıyordu. Acaba o köpekler de yok olup gitmişler miydi? Yoksa hala tilki peşinde mi koşuyorlardı? Bunları düşünürken Çordon köye gitmesini gerektiren başka bir sebep daha bulmuş oluyordu. Gidip o adamı görmeliydi. Eğer ölmüşse mezarı başında bir dua okurdu. Yaşıyorsa elini sıkar, bir zamanlar oğluna gösterdiği yakınlıktan dolayı ona teşekkür ederdi. Çordon'un hiç aklına getirmek istemediği tek bir olay vardı. O olayı hatırlar gibi olur olmaz, kendini olanca çabasıyla işe verip onu unutmak isterdi. Patates fiyatlarının ne olacağını, kışa nasıl ot tedarik edeceğini, koyunu hangi mevsimde kesip tuzlayacağını, düveyi satmayı mı, satmamayı mı düşünürdü. Aslında hatırlamak istemediği o olayı defalarca, tekrar tekrar düşünmüştü. Yıllarca ve yıllarca evinde yatıp uyuyamadığı zamanlarda, işinin başında demir döverken, sonra su verirken aklından hiç çıkmamıştı o korkunç olay. Uzun zamandan beri o konuda haklı mı haksız mı olacağını, yalnız Allah'ın bilebileceğini kabul etmişti sonunda. Eğer öbür dünyada oğluyla karşılaşacak olursa, ona her şeyi anlatacaktı. Ama af dilemeyecekti ondan. O olaydan sonra şehirde oturan kızları yüzüne karşı onu suçladıkları zaman Çordon yine bir pişmanlık duymamış, bir şey de söylememişti. O acıklı olaydan bugüne kadar kızları onu hala affetmiş değillerdi. Bu, sultanın cepheye gönderilmek üzere şehir istasyonuna gittiği zaman olmuştu. Ekim 1941'de iş yerinde demir döverken biri koşarak gelmiş ve ona hemen eve gitmesini, oğlunun veda etmek üzere geldiğini söylemişti. Çordon, kirli ve yanık demirci önlüğüyle hemen koşmuştu. Örs ve çekiç sesi hala kulağındaydı. Hızlı gidiyordu. Önce kulaklarına inanmamıştı. Oğlu çok gençti çünkü askere gidecek yaşa gelmemişti daha. Ama doğruydu. Çağırmışlardı onu cepheye. Sultan, bölge şefliğinden temin ettiği bir atı dört nala sürerek hasta annesini görmeye gelmişti. Annesi 6 aydan beri hastaydı ve iyileşemiyordu. Babasının da şehre gelmesini ve istasyona beraber gitmesini istemişti sultan. Birbirleriyle uzun uzun konuşacak ve gereği gibi vedalaşacak vakitleri olmamıştı. O zamanlar şartlar böyleydi. Her birinin içinde söylenmemiş o kadar çok söz, o kadar çok düşünce kalmıştı ki, o günlerde halkın kalbinden geçenleri derleyip toparlayacak ve açıklayacak birinin çıkması ihtimali de pek azdı. Çordon atını 4 nala sürerek şehre geldi. 30 kilometrelik o yolda öyle hızlı sürmüştü ki atını, hayvan çatlayacaktı neredeyse. Şehre gelince ilk gördüğü ve onu şaşkına çeviren şey, istasyonun önündeki büyük kalabalık ve tıkanıklık oldu. Herkes oradaydı. Korkuluklarında kızıl kumaşlar sarkan kamyonlar, ot ve saman dolu yaylı yaysız arabalar, bazıları eğerli, bazılarının koşumu çözülmüş atlar. Demir yolunda lokomotifler durmadan keskin düdüklerini çalıyor, vagonların tekerlekleri gıcırdıyordu. Bu kalabalığın ortasında mezralardan, köylerden, şehirden gelen insanlar kaynıyordu. Yaşlılar, gençler, çocuklar. Çordon atından indi ve onu karşısına çıkan ilk arabaya bağladı. Arabalar öylece bırakılmış ve sayısız denecek kadar çok at bu arabalara rastgele bağlanmıştı. Hemen oğlunu aramaya koyuldu. Önündekileri ite kaka ilerliyor, askere gidenlerin nerede olduklarını soruyordu herkese. Ona sevk edilecek askerlerin gar parkında ayrı bir yerde tutulduklarını, oradan ayrılamadıklarını ve az sonra da hareket edeceklerini söylediler. Hemen o tarafa koştu. Orada askerleri sıraya sokuyorlardı. Adları okunuyor, emirler veriliyordu bir yandan. Çordon çaresizdi. O kalabalıkta aradığını nasıl bulacaktı? Ağaçlar da sıradaki askerleri görmesine engel oluyordu. Birden, hemen yakınında, ''Baba, baba, bu tarafa gel!'' diye çağıran sesler duydu. Bağırıp el sallayarak çağıranlar kızlarıydı. Parkın hemen gerisindeydiler. Güç bela kendine bir yol açarak onların yanına vardı ve parmaklıkların gerisinde cepheye sevk edilecekler arasında oğlunu gördü. Oğlu da onu görmüş, gülümseyerek el sallamıştı. Ama gülümseyişinde bir burukluk, bir üzüntü vardı. Çordon'un yüreği sızladı oğlunu görünce. Daha çok gençti oğlu. Bıyıkları bile çıkmamıştı. Öbürleriyle aynı boydaydı ama omuzları, görünümüyle bir çocuktu. Henüz büyüme çağını doldurmamıştı. Daha büyüyecekti. Çordon bunu biliyordu. Oğlu iri ve güçlü olacaktı. 2 yıl daha gerekiyordu yakışıklı, güçlü bir adam olması için. Sonraları, oğlunu düşündüğü zamanlarda, onun niçin yalnız çok sevmekle kalmadığını, çünkü her baba çocuğunu severdi, ona saygı da duyduğunu anlamıştı. Çocukluğundan beri onu, biraz yaramaz da olsa, sağduyulu bir yaşıtı gibi kendisiyle bir tutuyordu. Kendisi de bilmiyordu bunun nedenini. Bu saygısı, oğlu öğretmen olduktan sonra daha da artmıştı. Çordon ona saygılı davranır, kendini görmeye geldiği zamanlarda izci kravatını çıkarmayı unutmuş olsa bile onu hep ciddiye alırdı. Sultan okuldayken izci başıydı. Pek atılgan, pek ateşli bir çocuktu. Ama Çordon onun zamanla uslanacağını, yatışacağını düşünüyordu. Bir erkeği olur olmaz şeyler yüzünden azarlamanın, öğütlerle hırpalamanın doğru olmayacağına inanıyordu. O, kendi yolunu bulurdu. Belki kızlarıyla arasındaki uyuşmazlığın bir sebebi de buydu işte. Büyük kızı Zeynep ve küçük kızı Saliha öğrenimlerini şehirde yapmış, evlenmiş, şehirli olmuşlardı. Sonra sultanı da şehre götürmüşler ve sultan ilk öğretmen okulundan mezun olmuştu. 1 yıldan beri de öğretmenlik yapıyordu. Çordon, kızlarının yanına varınca kızları onu bir kenara çektiler. Ter içindeydiler. Öfkeliydiler ve erkek kardeşlerine pek de yüksek olmayan bir sesle bağırarak onu kahramanlık taslamakla, aptallıkla suçluyorlardı. Büyük bir kalabalığın ortasındaydılar. Kızları telaşlanıyor, sinirleniyorlardı. O kalabalığın, o kargaşanın arasında babayla kızlar arasında bir tartışma başladı. ''Biliyor musun, oğlun gönüllü yazılmış.'' ''Ne? Nasıl olur bu?'' Bölge askerlik şubesine telefon ettik. Öğrendik ki askere gitmeyi kendisi istemiş. Her tarafa başvurmuş bunun için. Hatta hemen cepheye, savaşa gönderilmesini de istemiş. Anlıyor musun? Öbür kız devam etti. Askerlik yaşı da gelmedi daha. Demek buna mecbur olmuş. Gerekli görmüş bunu. Kızların ikisi birden gürledi. Mecbur mu? Gerekli mi? Baba, anlamıyorsun. İkimizin kocası da askerde. Yetmez mi? Dönüp dönmeyeceklerini bir Allah bilir. Yapayalnız kaldık. Evin son erkeği, en küçüğü de bir an önce cepheye varmak için sabırsızlanıyor. Bir çocuk gibi yitip gidecek orada. Ona izcibaşı olduğunu soracak değiller baba. Baba, bir şey söylesene. Niçin susuyorsun? Ne diyebilirim? Elimden ne gelir ki? Git konuş onunla. Yanına gitmen için izin alırız. Git, böyle çekip gitmeye hakkı olmadığını söyle. İş işten geçmeden caydırmaya çalış. Vazgeçebilir ve henüz geç değil. Yalnız sen caydırabilirsin onu. Yo, durun, diye kekeledi. O ortamda, o kargaşada kararını vermiş birini bu kararından caydırmaya çalışmanın imkansız olduğunu, doğru da olmayacağını kızlarına anlatmakta güçlük çekiyordu. Oğlu, verdiği sözden nasıl dönebilirdi? Sözünden caymaya kalkışsa, aynı sıradaki asker arkadaşlarının yüzüne nasıl bakardı? Sonra onun için ne derlerdi? Ve kendisini ne duruma düşürür, kendisi için ne düşünürdü, ne derdi? Bunu yapmamalı, utanç verici olur. Ne? Utanç verici ha? Kimden utanacak? Kim tanıyor onu burada? Aman Tanrım,
Onun var ya da yok olmasından kime ne? Kimin ihtiyacı var onun kim olduğunu bilmeye?
Kendisinin, kendisi kim olduğunu bilecek ya. En önemlisi budur işte. Kendisinden kaçamaz, dedi Çordon.
Yapma baba, durdur onu. Bir çocuk o daha. Hadi, vakit varken caydır onu.
Bu sırada kalabalık dalgalandı. Bir hayhuy içinde insanlar sağa sola açıldılar. Bando bir marş çalmaya, kızıl bayraklar dalgalanmaya ve askerler sıra halinde parktan çıkmaya başladılar. Trene binecekleri anons edildi. Çordon'un kızları kollarına asılarak bando sesi ve yüzlerce insanın bağırışmaları arasında onu sıkıştırmaya, yalvarmaya devam ediyorlardı.
''Çabuk, sorumlu subayı görelim. Subay istasyonda. Oğlunu kurtarmalısın. Baba, hasta annemin hatırı için, onun canı için, annemizin hasta olduğunu, ölmek üzere olduğunu söyle subaya.''
Bu sözler Çordon'u iyice sarstı. Onu kalabalığın arasından çekip acemi sevkinden sorumlu subayın bulunduğu yere doğru sürüklediler. İstasyon binasına büyük bir taş merdivenden çıkılıyordu ve merdiven de dop doluydu. Kızlar, kanter içinde ateş gibi yanan vücutlarının yaşlı, tasalı, cesur ve aynı zamanda umutsuz bakışların arasında babalarını yukarı doğru çektiler. Tamburlar gürlüyor, marş çalınıyor, askerlerin veda bağırışları arasında Çordon, acılar içinde ruhunun sessiz çığlığını duyuyordu. Kızlarının, sadece kardeşleri sultanın ve sevdikleri, kendilerine göre korudukları ailenin iyiliğini düşündüklerini çok iyi anlıyordu ama yine de onlara kızıyordu. Çünkü oğlunun hür ve bağımsız davranmasına engel olmasını istiyorlardı ondan. Oğlunun insanlık gururunu öldürme suçunu onun sırtına yüklemek istiyorlardı. Ama kızlar, o itiş kakış arasında, kendilerine basamak basamak yol açarak yukarı doğru sürüklüyorlardı onu. Merdivenin sonuna geldikleri zaman Çordon oğlunun da bulunduğu sıralanmış askerleri gördü. Bando toplanıyor, yerinden ayrılmaya, en sonda harekete geçmeye hazırlanıyordu. Oğlunun bulunduğu grup katarlara binecek son gruptu. Çordon oğlunu hemen fark etti ve onun başını dört yana çevirerek bakındığını gördü. Babasını ve ablalarını arıyordu besbelli. Eğer o anda ablalarının onu gitmekten alıkoymak için babalarını sevk subayına başvurmaya zorladıklarını, onu kendi gözünde alçaltmaya, insanlık gururunu yok etmeye, çiğnemeye çalıştıklarını bir bilseydi. Bu sırada Çordon, kırmızı entarilli bir kızın kalabalığın arasından fırlayarak sultana doğru koştuğunu gördü. Ama ancak el sıkışacak kadar bir süre kalabildi sultanın yanında. Onu ondan uzaklaştırdılar. Şimdi istasyon şefinin odasına gelmişlerdi. Yetkili subay oradaydı. Kızları onu büronun kapısına doğru ittiler.
''Hadi gir içeri. Ona babası olduğunu söyle. Annemizin hasta olduğunu da. Onun henüz bir çocuk olduğunu, düşünmeden hareket ettiğini anlat. Her şeyi açık açık söyle. Ayırsınlar onu konvoydan. Hadi baba, daha ne duruyorsun? Her dakikanın çok büyük önemi var şimdi.''
Çordon, onlara aldırış eder olmasa da o kalabalık içinde utanç duymaya başlamıştı. Askerler, siviller kendi işlerinin telaşı içinde o yana bu yana koşuşmaktaydılar. Çordon silkindi, ayak diredi.
''Hayır,'' dedi. ''Ben böyle bir şey yapamam. Böyle davranmak benim huyuma suyuma uymaz. Oğluma kötülük edemem.''
''Baba, gireceksin içeri.''
''Evet baba, girmelisin. Sen girmezsen biz gireriz. Her şeyi anlatırız.''
Kızların sabrı taşmıştı. Kapıya dayandılar. İçeri girecekleri sırada Çordon kollarından tuttu ve çekti.
''Hayır, buna izin veremem.'' dedi. Bundan sonra merdivene doğru yürüdü. Kalabalığı yararak ve onları korkunç bir kuvvetle ellerinden çekerek merdivenden indi. İşte o zaman hiçbir babanın duymak istemediği ya da istisna sayılacak kadar az babanın duyduğu sözleri işitti onların ağzından.
''Oğlunu ölüme gönderiyorsun. Lanet olsun. Bir baba değilsin sen.''
''Hayır, sen artık bizim babamız değilsin.'' diye ekledi öteki.
Çordon'un yüzü bembeyaz oldu. Sıkılan yumruklarını gevşetti, kızların kollarını bıraktı ve tek kelime söylemeden insanları ite kaka meydana doğru ilerledi. Oğluna veda etmek için o insan ormanını yara yara, o çığlıklar, hayhuy arasında bindirme yerine koşmak istiyordu. Ama geçit kapanmıştı bile. Peronda kalabalık kara yoğun bir kitle gibi dalgalanıyor,
Bando durmadan coşturucu marşlar çalıyordu. Oradan geçmek imkansızdı. Peronun önünde parmaklığa dayanan Chordon, insan başlarından oluşan bu denizin üzerinden ucu görünmeyen kırmızı vagonlara baktı.
''Sultan, oğlum, buradayım. Görüyor musun beni?''
diye bağırıyordu elini kolunu sallayarak. Sultan onu nasıl duysundu ki? Parmaklığın yanında duran bir demir yolcu ona sordu.
''Atın var mı?''
''Evet.'' dedi Chordon.
''Aktarma istasyonunun nerede olduğunu biliyor musun?''
''Evet, öbür tarafta.''
''Öyleyse babalık, hemen atına atla, dört nala sür. 5 kilometrelik bir yol gideceksin. Yetişirsin. Katar orada 1 dakika duracak. Oğlunu görebilir, uğurlayabilirsin. Ama çabuk ol, dikilip durma orada.''
Chordon atını bulmak için oraya buraya koştu. Atını nasıl bulduğunu değil, tek bir hareketle yuları nasıl çözdüğünü, üzengiye nasıl bastığını, kamçısını nasıl şaklattığını ve hayvanın nasıl fırladığını, başını öne eğerek demir yolu boyunca onu nasıl 4 nala sürdüğünü hatırlıyordu yalnız. Tenha yolda tek tük geçen yayaların ve arabaların ondan vahşi bir göçebeymiş gibi korktuklarını da.
''Allah vere de vaktinde yetişsem. Hadi yetiştir beni. Oğluma söyleyeceğim çok şey var.''
diye düşünüyor ve dişlerini gevşetmeden 4 nala giden atlının duasını okuyordu. Ey ataların ruhu! Ey ataların koruyucusu Kamber Ata! Bana yardım edin, atım sürçmesin. Ona Şahin'in kanatlarını ver, demirden bir yürek ve ceylan gibi bacaklar ver. Ona balıkların ciğerini ver. Yolu geçtikten sonra rayların kenarındaki dolguların yanında bir patikaya girdi. Yine kırbaçladı atını. Aktarma istasyonuna girmek üzereydi ki geriden ona yetişmekte olan trenin sesini duydu. Birbirine eklenmiş 2 dev lokomotifin boğucu gürültüsü onun önüne eğdiği geniş omuzlarına dağdan kopan kayalar gibi iniyordu sanki. Tren 4 nala giden Chordon'un yanından gelip geçti. Hatta bütün gücünü kullanıyordu. Ama yine de tren orada duracaksa yetişebilecekti. Artık pek az bir mesafe kalmıştı. Trenin orada durmaması ihtimali, bu kaygı, bu korku ona Allah'ı hatırlattı. ''Allah'ım, eğer varsan bu treni durdur, sana yalvarıyorum durdur bu treni.'' Chordon yavaşlayan katarın son vagonuna yetiştiği zaman tren durmuştu. Oğlu da onu görmüş, trenden atlamış, koşuyordu. Chordon da onu görünce atından atladı. Tek kelime söylemeden birbirlerinin kucağına atıldılar ve her şeyi unutarak öylece hareketsiz kaldılar. Sonra,
''Baba, beni bağışla, gönüllü olarak gidiyorum.'' dedi sultan.
''Biliyorum oğlum, biliyorum.
Ablalarıma saygısızlık ettim baba. Mümkünse onlar da bağışlasınlar beni.
Seni bağışladılar oğlum. Onlara kızma. Onları unutma. Yaz, anlıyor musun? Anneni de unutma.''
''Peki baba, istasyonun kampanası çaldı. Birbirlerinden ayrılma zamanı gelmişti. Oğlunun yüzüne son kez baktı ve onda bütün hatlarıyla kendini gördü. O tam kendisiydi, kendisinin gençliği. Sonra onu sımsıkı bağrına bastı. O anda bütün benliğiyle baba sevgisini oğluna aktarmak istiyordu. Oğlunu böyle kucaklayan Chordon şunları söyledi ona. ''Bir erkek, bir adam ol oğlum. Nerede olursan ol, erkek ol, mert bir erkek olarak kal.''
Vagonlar kımıldadı.
''Ey Chordonoğlu!''
''Chordonoğlu!''
''Gidiyoruz!''
diye bağırdı kumandan. Sultanı kolundan çekip hareket eden trene bindirdiler. O zaman Chordon kollarını indirdi, gidip köpükler içinde kalan atının boynuna abandı ve başladı hüngür hüngür ağlamaya. Atın boynuna sımsıkı sarılarak ağlıyor, öyle sarsılıyordu ki onun üzüntüsünün ağırlığı altında atın toynakları olduğu yerde kayıyordu. Demir yolcular yanından sessizce gelip geçtiler. Onlar o günlerde insanların niçin ağladıklarını çok iyi biliyorlardı. Yalnız istasyona gelen çocuklar birden duruyor, çocuksu bir merak ve acıma duygusuyla o yaşlı adamın ağlamasını seyrediyorlardı. Chordon, küçük boğazı geçip, yer yer tepelerle kesilen ve karlı dağlara kadar uzanan o vadiye geldiği zaman, güneş de dağların üzerinde gökyüzüne doğru 2 kavak boyu yükselmiş bulunuyordu. Orada birden nefesi kesilir gibi oldu.
Oğlu işte orada, o topraklarda yaşamıştı. Son.